Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetinde daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir hanım kardeşimiz, hocam diyor, hanımlara yapılan yumurta nakli caiz midir? Doğacak çocuk yumurta sahibine mi yoksa taşıyan kadına mı ait olur diye sormuş. Şimdi burada tabii kadının normal doğum yapamaması durumunda tıbbi bir tedavi amaçlı olmak kaydıyla, aslında nikahlı eşler arasında olmak şartıyla diyoruz. Dışarıda zigot meydana getirme, yani erkeğin spermi, kadının yumurta hücresi alınarak dış ortamda bunlar bir araya getirilerek zigot teşekkül ediyor. Tek hücre haline geldikten sonra da tekrar annenin rahmine nakil yapılarak doğum yapması sağlanabiliyor günümüzde. Bunun şartı diyoruz biz, nikahlı karı koca arasında olmak şartıyla bu tıbbi bir tedavi kapsamına girer ve caiz olur. Fakat tabii ki erkeğin yetersiz olması, yani sperminin yeterli olmaması durumunda bunu biz başka sağlıklı bir erkekten alalım, bir kadına yükleyelim. Taşıyıcı anne olarak o kadın bu çocuğu doğursun. Dolayısıyla nikahlı kocasının da çocuğu sayılsın kesinlikle diyemeyiz. Yani yabancı bir erkekten alınan sperm, eğer kadının yumurta hücresiyle birleştirilir dışarıda, dış ortamda bile olsa, zigot meydana getirilirse, bu bir çeşit dolaylı zinaya benzeyen, aynen zina olayında olduğu gibi yabancı bir erkekten kadının çocuk sahibi olması anlamına gelir. Zaten daha sonra çocuk doğunca bu DNA testine gönderilse, dolayısıyla hiç ilgisi olmayan dışarıdan spermi alınan erkeğin çocuğu olarak görülecektir. Yani nikahlı kocasının çocuğu olarak bugünkü tıp bilimi bunu ortaya zaten koyamayacaktır. O yüzden kesinlikle bu yola gidilmemelidir. Yani kısaca nikahlı karı koca arasında olmak şartıyla tedavi kapsamına girdiğinden dolayı bu şekil yumurta nakli veya spermle yumurtanın efendim dışarıda döllendirilmesi yoluyla oluşturulacak zigotun anneye nakledilmesi suretiyle olacak bir doğumun caiz olabileceğini bugün söylüyoruz. Çünkü İbn Abidin günümüzden 1,5 asır önceki dönemde, 1825'li yıllarda yaşamış İbn Abidin, o yıllarda vefat etmiş. Dolayısıyla daha o zamanki dönemde hamile kalamayan bir kadının nikahlı kocasından hamile kalması için dışarıdan yardımcı olunabilir demiş. Dışarıdan yardımcı olunarak nikahlı karı koca arasında kadının hamile kalması sağlanabilir anlamında İbn Abidin fetvayı vermiş. Yani bu anlamda tedavi kapsamına girer diyebiliyoruz. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, dinler arası diyalogdan ne anlamalıyız? Böyle bir diyalog caiz olur mu diye sormuş. Şimdi dinler arası diyalog, tabii ki Müslüman olan ilim ehliyle, diyelim Hristiyan veya Yahudi olan bir takım kişilerin, rahiplerin, papazların veya halktan birilerinin bir araya gelerek müzakere etmeleri, konuşmaları, dini anlamaları anlamında karşı sorular sormaları Peygamberimiz zamanında da olmuş. Buna biz diyalog diyelim, ne dersek diyelim, ama bizim açımızdan düşündüğümüz zaman bu İslam'ı tebliğ için bir fırsat olmalıdır. Yani İslam'ı tebliğ etmemize yardımcı olacaksa onlarla görüşülür, deliller ortaya konur, münakaşa, konu müzakere edilir. Ve biz tabi İslam'ın hak din olduğunu tebliğ etmek durumunda kalırız. Karşı tarafa tebliğ ederiz ve onun mühtedi hidayete ermesine vesile olmaya çalışırız. Bu şartla olunca bunlar da diyalogtan ziyade İslam'ı tebliğ olur. Nitekim bununla ilgili Allah Resulü döneminde 3 tane hadise zikredebiliriz. Bunlardan bir tanesi Habeşistan hicreti oldu, bildiğimiz gibi. Mekke döneminden müşriklerin aşırı baskıları sonucunda bir takım Müslümanlar Habeşistan'a hicret ettiler ki bunların sayısı 103'e kadar ulaştı. Bunların aralarında 8-10 kadar da hanım da vardı. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Muhabibe mesela de kocası yolda vefat edince Peygamberimiz de Habeş Necaş kralı vasıtasıyla evliliği sağlandı. Peygamberimizin Habeşistan'dayken eşi oldu Ümmü Habibe, Ebu Süfyan'ın kızı. Dolayısıyla Habeşistan'da Müslümanlar işte kaldığı süre içinde Habeş kralına tebliğ yapma gerekti. Sordu Habeş kralı, siz dedi kimsiniz, neysiniz, Muhammed nasıl bir insandır, size neleri anlatıyor, Kur'an denilen kitap nasıl bir kitaptır diye sorular sorunca, dolayısıyla Meryem suresini baş taraftan Cafer Tayyar Hazretleri okudu. Habeş kralı da dinledi bunu. Nesab zelke İsa ibn Meryem kavli akledi fihi terun ayetine gelince gözyaşlarını tutamadı Habeş kralı. Ağlamaya başladı. İşte Meryem oğlu İsa budur. Tabi yukarıda Hazreti Meryem anlatılıyor. Hazreti İsa'nın doğumu anlatılıyor. Efendim beşikte konuşmaları falan ayet-i kerimelerde anlatılıyor. Bütün bunları dinledikten sonra Habeş kralı gözyaşları içinde yeter dedi. Bu Allah'ın gönderdiği İsa'ya da Musa'ya da gönderdiği ilahi kitabın bir benzeridir. Aynısıdır. İslam'ın hak dini olduğuna kanaat getirim dedi. İslam'a girdi rivayete göre Habeş kralı. Ve dolayısıyla bu karşılıklı görüşmeler sonucunda İslam tebliğ edilmiş oldu. Habeşistan kralı ve çevresi Müslüman oldu. Ondan sonra da bildiğimiz gibi vefat edince de Allah'ın Resulü Habeş kralının vefatını Cebrail aleyhisselam tarafından öğrendi ve cenaze namazını kıldırdı. Gıyabi cenaze namazı diyoruz buna biz. Ve dolayısıyla yanında bulunma imkanı olmayan durumda gıyaben de cenaze namazı kılması örneğini Peygamberimiz Habeş kralı üzerinde verdi. Birisi bu mesela. Diğeri Necran Hristiyanlarıyla olan görüşme var. Medine dönemin sonlarına doğru. Bu Yemen tarafına Müslümanlar yayılmış. Allah Resulü oraya Muaz bin Cebel'i ve valileri görevlendirmiş. Dolayısıyla Yemen'le Hicaz arasında Necran Hristiyanları diye işte 13-15 bin kişilik bir aşiret kabile Hristiyan kalmış. İstanbul Ayasofya Kilisesi'ne bağlı. Orası destekliyor kendilerini. İslam'a girmeyin, biz arkanızdayız diyor İstanbul tarafı. Ve onlar da İslam'a girmemişler. Yıllar geçince bakmışlar her taraf Müslüman oluyor. Ortada kalmışlar yani. Bu sefer demişler bizim bir görüşme yapmamız lazım Muhammed'le sallallahu aleyhi ve sellem. İslam'ı bir dinleyelim, anlamaya çalışalım ve ya da bir anlaşma yaparız. Güvenlik anlaşması yaparız demişler. Ve 60 kişilik bir heyet hazırlanmış kabile başkanlarından, rahiplerden, Hristiyan bilginlerinden. Giyinmişler, kuşanmışlar, kıymetli hediyelerle Medine'ye gelmişler. Ne zaman? Öğlen vaktinde. Mescitte tam Peygamberimiz namaz kıldırırken bir kısmı içeri girmiş. Peygamberimizi ve sahabeleri izlemişler namaz kılışlarını. Namazdan sonra Hazreti Ömer yanlarına gelmiş ilk önce. İşte tanışmanın şeyin arkasından Necran'dan geldiklerini anlayınca işte demişler biz Muhammed'le görüşmeye geldik ama önce biz de demişler ibadet ayin yapmak istiyoruz mescitte. Hazreti Ömer olmaz demiş. Burası bizim mescidimiz. Sizin ayin yeriniz değil. Bu arada Peygamberimiz gelmiş yanlarına. İşte bir selamlaşmadan tanışmanın arkasından Hazreti Ömer'e nedir durum demiş. Ya Resulallah böyle böyle sizinle görüşmeye gelmişler ama Necran heyeti önce mescitte ayin yapmak, ibadet yapmak istiyorlar. Bırakın demiş Peygamberimiz. Kendi şeyleri, ibadet şeylerini yapsınlar. Burası Allah'ın mabedidir, mescididir. Biz çıkalım dışarı demiş. Onlar ayinini yapsınlar. Peygamberimiz ve sahabiler dışarı çıkmışlar. Necran heyeti içeride kalmış Mescid-i Nebevi'de. Ve bir ayin ya ibadet yapmışlar. Nasıl ibadet yaptıklarını tabii kaynaklarda bir hayli araştırdım. Açık bilgi yok. Keşke sahabelerden birisi geride kalıp da onları gözleseydi, gözlemleseydi. Şöyle şöyle yaptılar, şu duaları okudular, şunları söylediler deseydi elbet çok güzel olurdu. Ama kendi usullerine göre orada bir ibadet yapmışlar. Rükûlu secdeli bir namaz mı kıldılar, başka bir ibadet mi yaptılar? Çok açıklık yok. Ama Allah Resulü buna izin vermiş o gün için. Neyse dışarıda görüşmeler başlamış. Görüşmelerin arkasından birkaç gün, 2-3 kişi, 4 kişilik bir heyet seçmişler aralarından. Allah Resulü'yle özel görüşmek üzere onlar kalmış bir bilim heyeti diyelim. Fakat konuşurlarken ikide bir de Hazreti İsa'dan söz açılınca haşa Allah'tır, Allah'ın oğludur diyorlar Hazreti İsa için. Peygamber rahatsızlık duyuyor. Ya böyle demeyin diyor. İsa Allah'ın haşa oğlu da değildir, ilah Allah da değildir. Sadece Allah'ın diyor babası dünyaya getirdiği bir beşerdir. Son benden önceki bir peygamberdir diyor Peygamberimiz Hazreti İsa için. Ondan sonra tekrar lafa dalıyorlar, bunu yine tekrarlıyorlar. En sonunda Allah'ın Resulü, peki diyor İsa'nın haşa Allah'tır, Allah'ın oğlu Allah olduğuna dair kanıtınız nedir? Deliliniz nedir diyor. Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Bunu İsa mı söylemiş? Bir size bununla ilgili vahiy mi gelmiş? Hangi bilgiye dayanıyorsunuz demiş Peygamberimiz. Onun üzerine evet demişler, sağlam kanıtlarımız var. Nedir? Ve efendim İsa demişler, kalabalık insanların arasında olağanüstü ancak ilahın yapabileceği işler yaptı. Ne yaptı demiş Peygamberimiz? Efendim çamurdan kuş benzeri bir şekil yapıyordu İsa. Üflediği zaman canlanıyordu, kuş uçup gidiyordu. Topraktan kuş şekli yapıp canlandırmak ilahlık alametidir demişler. Bir tanesi bu. Ondan sonra İsa demişler, silme ama olan birisine elini meshettiği zaman gözü açılıveriyordu. Baras hastalığı onu meshettiği zaman deri hastalığı iyileşiveriyordu. En önemlisi de diyorlar, mezardaki ölüyü mezarı açıp kalk deyince ölü kalkıyordu, diriliyordu yani. Ölüyü diriltmek Allah'a, ilaha mahsustur. İsa bunu yapıyordu diyorlar. Peygamberimiz bu dedikleriniz doğru diyor. Bunları bana Kur'an-ı Kerim haber verdi. Gerçekten Hazreti İsa bunları yaptı ama mucize olarak yaptı diyor. İsa'nın mucizeleri bunlar. Benim de mucizelerim var. Başka peygamberlerin de olağanüstü mucizeleri oldu diyor Peygamberimiz. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'deki Ali İmran suresi 49. ayeti okumaya başlıyor Allah'ın Resulü. Zaten diyor Cenab-ı Hak bana bunları haber verdi. Ve ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ve Resulü ilâ beni İsrail'e. İsa dedi ki ben İsrailoğluna bir peygamber olarak gönderildim. Ve onlara dedim ki enni ehluk enni kad ciytüküm bi ayetim mi rabbiküm. Ben size Rabbinizden bir ayet, bir mucize getirdim. Yani bir takım mucizeler getirdim. Dedi İsa. Ve bu mucizelerden bazılarını söylemeye başladı. Nedir bunlar? Enni ehluku leküm minettin ki heydet tayrim. Ben çamurdan kuş benzeri bir şekil yaparım. Fenfuhu fihi ona üflerim. Fekünü tayran kuş olup canlanır uçar gider. Ama biiznillah ilavesi var diyor Peygamberimiz. Yani Allah'ın izniyle bu olur. Allah'ın izniyle çamurdan kuş şekli yaparım, üfleyince canlanır, uçar gider. Ama bu Allah'ın izniyle olur, yani mucize olarak olur. Ben yapıyorum demiyor Hazreti İsa. Ve ülekmehe ve lebrasa. Dolayısıyla ben silme ama olan kişiyi, gözünü iyileştiririm. Ve baras hastalığı olanı iyileştiririm. Ve uhul mevta, ölüleri de diriltirim biiznillah. Ama Allah'ın izniyle bunları yaparım diyor. Ve dolayısıyla mucize şeklinde Hazreti İsa bunları yaptığını ümmetine açıklamış. Haşa ben kendim yapıyorum, ilahlık gücümle yapıyorum diye Hazreti İsa'nın böyle bir beyanı, bilgisi yok. Peygamberimiz bunları Hristiyan heyetine söylemiş. İsa budur ve Allah'ın bir peygamberidir, beşerdir, babası dünyaya gelmiştir. Bunun dışında İsa'da ilahlık aramayın, haşa Allah'ın oğlu da demeyin diyor. Fakat yine onlar bunda ısrar edince onun üzerine Ruhul Kudüs hakkında ne dersin demişler Peygamberimize. Ve yedinahü bir Ruhul Kudüs ayetinde onu okumuş Peygamberimiz. Biz İsa'yı Ruhul Kudüs'te destekledik. Ruhul Kudüs'ü bak siz de kabul ediyorsunuz demiş bu sefer bazı Hristiyan kurnaz rahipler. Bu da bize yeter demişler. Ruhul Kudüs'ü yani tesis akidesindeki ilah, üç ilahtan birisini sen de kabul et. Bak Kur'an'a da girmiş gibi yanlış yorumlayarak bu ayeti çoğu inanmamışlar. İçlerine inanandan da bahsediliyor. Ama heyet kısaca güvenlik anlaşması yaparak ve bir vergi ödemeyi de cizye vergisi ödemeyi de kabul ederek Medine'den ayrılmış ve dolayısıyla İslam'ı böylece onlara tebliğ etme fırsatı doğmuş. Yani diyalog dendiği zaman onlarla görüşme sadece İslam'ı tebliğ anlamında bizim işimize yarar ve görüşmeler bu amaçla yapılır. Yoksa biz de sizin dininizi bakalım bir anlayalım ne diyorsunuz? Belki de sizin dininiz doğrudur anlamında eşit görüşmeler söz konusu olamaz ve İslam tarafı daima kendi hak dinini ki doğru din budur, son din İslam'dır. Bunu tebliğ etmek amacıyla görüşmeler yapabilir. Bir de bunun yanında bu şeylerle ilgili özellikle Heraklius'le Şam'da bir görüşme olmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine Münevvere'nin ilerleyen yıllarında Dıhye bin Ebi Halfetil Kelbi diye bir sahabeyi elçi olarak Şam'a göndermiş. Heraklius'un Şam'a geldiğini öğrenince İstanbul'dan, Bizans'tan, Heraklius'tan ona bir mektup vermiş eline. O mektuba ehli kitabı İslam'a davet eden uzunca ayet-i kerime de yazmış. Yani tebliğ amacıyla Peygamberimiz Dıhye'yi elçi olarak mektupla göndermiş Şam'a. Dıhye Şam'a gelmiş. Komutanların falan toplantıda bulunduğu bir sırada Bizans İmparatoruna mektubu takdim etmiş. Böyle böyle Medine'den, Muhammed'den sana mektup getirdim. Böyle böyle son din olan İslam'ın peygamberi olan Muhammed sana bunu gönder deyince mektup açılmış. Arapça bilen bir Rum onu Rumca'ya çevirmiş topluluğun huzurunda. Ve rivayete göre Heraklius bunları dinledikten sonra İslam'ın hak din olabileceği kanaatine varmış ama komutanlar homurdanmaya başlanınca biraz ortalık karışma ihtimali zuhur edince kendini gizledi diye de rivayet ediliyor ama bir ara Hazreti Muhammed'in son peygamber olabildiği olduğuna kanaat getirdiğini de ifade etmiş. Muhammed Hamidullah'ın El-Vetaik-ü Siyasiye diye siyasi belgeler, vesikalar ismini verdiği kitabında bu Necran hısyanlarıyla olan görüşmenin bazı müzakere notlarını da Muhammed Hamidullah oraya eklemiş. Heraklius'un bu görüşme sırasında söylediği bazı sözler var. Orada hatta ben Medine'ye kadar gidebilsem keşke Muhammed'le görüşebilsem ona hizmet etmeyi, eline su dökmeyi, yardımcı olmayı arzu ederdim gibi ifadeler de kullanmış. Ve dolayısıyla oradan Heraklius'un gizli bir Müslüman olabileceği yönünde bazı kanaatler de ortaya çıkmış ama bunu ilan etmemiş ya da edememiş diyebiliyoruz. İşte orada da dikkat edilirse Dıhye aslında İslam'ın son din olduğunu tebliğ etmek, bunu duyurmak üzere gelmiş ve mektuba da zaten ehli kitabı İslam'a davet eden, hak dine davet eden bir ayet-i kerim var. Ya ehler kitap diye başlayan o ayeti kerimeyi Peygamberimiz uzunca ayeti mektuba yazdırmış ve dolayısıyla o ayetler de okununca böyle bir kanaat ortaya çıkmış. Onun için bu gibi görüşmeler İslam'ı tebliğ amaçlı olduğu sürece faydalıdır. Böyle bir tebliğ amacı olmayan diyalogtan tabii ki söz edemeyiz. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, kar payı ve faizi birbirinden nasıl ayıracağız? Kar payı nedir, faiz nedir? İkisini birbirine nasıl ayıracağız? Şimdi tabii faizin tanımı şu, bildiğimiz gibi Allah Resulü döneminde cahiliye ribası denilen riba, faiz. Mesela birisi ödünç para veriyor birine, diyelim 100 altın lira veriyor, borçlanıyor. Bir borcu var yani daha doğrusu. Bu bir ticari alışverişten doğabilir, vadeli alışveriş sebebiyle veya karzasen ödünç olarak da verilmiş olabilir. 100 altın lirayı diyelim 3 ay sonra ödeyecek. Ödeyemiyor. Ve geliyor. Ben bu parayı ödeyemiyorum. Bana süre ver diyor. 6 ay süre ver. Borç 130 altın olsun diyor. İşte karşı, daha doğrusu alacaklı 100 altın liraya çıkarırsan borcu, %30 ilave edersen izin veririm diyor. 6 ay beklerim. Tamam diyor karşı taraf. Başka şansı yok çünkü ödeyemiyor. 6 ay geliyor, yine ödeyemiyor. Bu sefer yeniden bir 6 ay daha istiyor, süre istiyor borçlu, sıkıştığı için. Bu defa alacaklı, tamam diyor, sana 1 yıl süre verdim ama borcun 200 altın liraya çıktı diyor mesela. Bu şekilde katlanarak borç arttırılıyor. Ve sonunda tabii ki borçlu bunu ödeyemeyecek, iyice ödeyemeyecek duruma düşüyor. Malını, mülkünü, her şeyini kaybediyor. Bazen ailesini kaybediyor. Daha önceki yüzyıllarda kendisi esir, köle durumuna da geliyor borçlu. Çünkü ödeme imkanı yok. Ne yapsın? Hırsızlık mı yapsın? Gasp mı yapsın? Neyle ödesin? Dara düşen kişi. İşte onun o sıkışık durumdan, irade fesadı halinden yararlanarak alacaklı bastırıyor, borcu yükseltiyor. İşte o fazlalıklar riba, faiz adını alıyor. Buna cahiliye ribası deniyor. Yani daha çok günümüzdeki tefecilik diyebileceğimiz şekilde ölçüsüz, kontrolden çıkmış, borçlunun iradesi, sağlam iradesi söz konusu olmaksızın fasit iradesiyle kabul etmek zorunda kaldığı fazlalıklar riba kelimesiyle ifade edilmiş. Tabii bu o dönemdeki bu fazlalıklar yerine daha sonraki hadis-i şeriflerde bu az olsun çok olsun, hani haramın azı çoğu olmaz manasında, eğer gerçek riba faizse para hareketlerinde, para borçlanmalarında para ne kadar borçlanıldıysa o kadar verilir. Onun üstünde olan fazlalık riba adını alır şeklinde, az olsun çok olsun şeklinde faiz tanımı tabii ki genişletilmiş. Yani cahiliye ribası dediğimiz tefecilik anlamındaki faiz, daha sonraki karzasen ödünç vermelerde diyelim 100 altın lira verdik, o döneme göre 100 altın lira almamız gerekiyor. Bunu 101 altın olarak alsak, altın lira olarak alsak, bu %1 fazlalık riba adını alıyor Peygamberimiz zamanındaki uygulamalarda. Tabii bunu daha önce de ifade ettiğimiz şekliyle altın ve gümüş dışındaki paralardaki ödemelerde enflasyon farkı dediğimiz kağıt para sisteminden kaynaklanan değer kaybı bunun dışında müteala edilebilecek bir konu. Yani onu yine altın kuruna eşitleyerek veya işte günümüzde tefe tüfe dediğimiz eşya fiyatları ortalamasına endekslemek suretiyle bir hesap çıkarma gerekirse altın ve gümüş dışındaki para çeşitlerinde, o zaman yine gerçek riba dediğimiz, faiz dediğimiz kısmı hesaplamak, az bile olsa reel faize girdiği anda %1 bile olsa tabii ki harama girilmiş olur. Ama hiç harama girmeyecek derecede enflasyon oranındaki fazlalığı paranın değer kaybı sebebiyle riba kelimesini kullanmaktan ziyade işte enflasyon farkı, enflasyon miktarı kadar gibi ifadeler kullanılıyor. Efendim burada kısa bir ara vereceğiz. Efendim bizi dinlemeye devam ediniz. Efendim sohbetimize devam ediyoruz. Bir kardeşimiz bu kar payı ve faiz arasındaki farkı sormuştu. Biraz önce faiz üzerinde bir miktar durduk, faizin ne olduğunu. Kar payı dediğimiz zamanda da tabii anlamamız gereken, İslam'a göre meşru olan bir alışveriş var orta yerde. O malın üzerine biz kar ekleyerek, alış fiyatının üzerine kar ekleyerek satış yapıyoruz. İşte o kar kısmına rıbıh deniyor. Faiz denmiyor, kar tabiri kullanılıyor. Mesela şöyle diyelim. Bu kitabı ben 20 liraya aldım. 2 lira üzerine ilave ediyorum. 22 liraya satıyorum desek mesela. Bu 2 liranın adı rıbıh olur, riba olmaz. Kar olur yani. Veya bu kitabı ben 20 liraya aldım. %10 üzerine kar ekliyorum. %10 diyebiliriz. 22 liraya satıyorum dedik. Ya da %20 faiz ekledim üzerine bu kitabın, satıyorum desek mesela. Yanlış bir cümle kullanmış oluruz. Bu %20 fazlalık riba olmaz, rıbıh olur, kar olur yani. Hulasa mal alışverişlerinde, satışlarında ilave ettiğimiz bu fazlalığın adı faiz değil, kârdır, rıbıhtır yani. Rıbıhla ribayı birbirine karıştırmama gerekir. İşte finans kurumları da günümüzde havuzdaki parayı işletirken hep mal alım satımında kullandırırlarsa kontrollü şekilde, araba alım satımı, daire alım satımı, emlak işinde efendim arsa olur, tarla olur, neyse, makine olabilir, ham madde olur, gıda maddeleri olabilir falan. Bütün bunların alım satımında peşin parayla alıp vadeli olarak satmak, devretmek yoluyla ticaret yapılırsa mal üzerinde yapılan bu muamelede meydana gelen fazlalık rıbıh adını alır. Yani kar kapsamına girer. Riba ile faizle alakası olmaz. Demek ki nakit parayla olan konularda faiz devreye girebiliyor ama tabii bunun yine istisnaları var. Nerede var? Mesela döviz bürolarında var. Şimdi döviz bürosunda parayı parayla satma var mesela. Ben 1.000 lira efendim dolar alacağım dediniz. Karşılığı olan parayı verdiniz. İşte 2.230 lira verdiniz diyelim. 1.000 doları aldınız. Alışveriş bitti peşin olmak şartıyla. Veya euro alacağım dediniz. Dolayısıyla Türk lirasını verdiniz. 1.000 euroyu aldınız. Peşin olmak şartıyla döviz bürosunda tabii ki bu euroyu işleten kişi alım satım farkını kar olarak alabilir. Peşin olmak şartıyla bu da caiz olur. Bir tek buralarda var yani para hareketinden, ticaretinden, döviz bürolarından, saraflardaki altın ve gümüş satışlarında kar caiz görülmüş peşin olmak şartıyla. Vade girdiği anda ise orada ya fazlalık ribası veya en azından nesiye ribası deniyor ona. Hiç fark eklenmese bile vade girdiği anda para ve altın satışlarına adı nesiye ribası ya da fazlalık ribası olabiliyor. O yüzden onların kendi içinde kurallarına göre işletilmesi de gerekiyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, İslami katılım bankalarının yıl sonu kar zarar hesaplarını yapmadan dönem başlarında belli bir yüzde oranı belirterek kar dağıtacaklarını söylemeleri doğru mudur demiş. Kesinlikle doğru değildir. Yani daha önceden İslami bir bankanın biz önümüzdeki 3 aylık dönem için şu kadar kar vereceğiz. 6 aylık dönem için bu kadar. 1 yıllık para yatıranlara şu kadar kar gelir vereceğiz deseler bu faize girer. Çünkü taahhüt edilmiş anlamına gelir. Onların kesin olarak şu kadar vereceğiz yerine mesela geçmiş döneme ait tecrübelerini yansıtabilirler. Geçmiş 3 aylık dönemde şu kadar verdik mesela. Geçmiş 1 yıllık dönemde şu kadar yıllık %12, %11 neyse %13 kar verdik para yatıranlara diye ilan yapsalar bu caiz olur. Neden? Geçmişe yönelik olan bir açıklamadan ibarettir. Geleceğe yönelik olursa geleceğe yönelik olan taahhüt anlamına gelir ve faize girer. O yüzden finans kurumlarının önümüzdeki dönemlere ait olmak üzere şu kadar kar vereceğiz diye taahhütte bulunmaları faiz anlamına gelir. Böyle bir ilan yapmamaları gerekir. Yani gazetelerde falan böyle bir ilan yaparlarsa bu yanlış olur. Taahhüt anlamına gelir ve faize benzer ya da faiz gibi olur. Ona girmemeleri lazımdır. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, boşanmadan sonra verilen nafaka mehir yerine geçer mi? Hayır, geçmez. Boşanmadan sonra bildiğimiz gibi 3 ay kadar bu iddet süresince, yani bir hanımefendi adet görme dönemindeyse boşandığı tarihten itibaren 3 ay kadar iddet bekler. Ondan sonra eski kocasıyla tamamen alakası kesilir. 3 aylık süre içinde iddet nafakası alma hakkı söz konusudur. Aynı erkek daha önceki masrafı dikkate alarak, hanımına yaptığı harcamaları dikkate alarak nafaka vermesi gerekir. 3 aydan sonraki döneme gelince hanımefendi diyelim evlenmemiş, evlenememiş. Erkek zengin, varlıklı. Efendim sekreteriyle başka veya daha başka biriyle evlilik yapmış. Hanımı 3 ay 1000 liradan 3000 lira nafaka aldı, kenara çekildi diyelim. Acaba durum böyle mi? Şimdi mehir tabii ayrı bir konu. Daha önceden miktarı belirlenen bir mehir varsa onu zaten alacak. Yani boşanma kesinleştiği anda kadının daha önce almadığı mehir varsa onu alma hakkı doğar. Erkeğin bunu ödemesi vacip hale gelir. Ödemezse ahirete kalır tabii ki. Yarın hanım, boşadığı hanımı diyelim, kıyamet gününde yakasına yapışır. Erkeğin vermediği bu mehri orada kadın onun amellerinden alır. Nafaka da aynı şekilde. 3 aylık süreyle nafaka ver. Fakat 3 aydan sonrasıyla alakalı da Bakara suresindeki bir ayet-i kerimede önü açık tutulmuş aslında. 3 ayla da sınırlanmamış. Mesela ayet-i kerimede Esadullah velil mutellakati meta'un bil maruf hakkan al muttakîn buyruluyor. Boşanmış kadınlar için Allah'tan korkan boşayan kocaları üzerinde bir hak olarak maruf ölçülerinde yani örfleşmiş iyi bilinen akıllı insan böyle hareket eder diyen ölçülere göre yararlanma hakkı vardır. Ne kadar süre yok bu ayet-i kerimede. Bu aslında ilginç bir ayet-i kerime. Yani kadın hakları bakımından boşanmış olan hanımların boşayan kocaları, eski kocaları üzerinde hak meydana gelmesiyle, getirmesiyle alakalı ayet, bu ayet-i kerime geniş kapsamlıdır. Duruma göre. Mesela bir kişi sanayici, çok zengin, varlıklı. Efendim, hanımını boşuyor. Tabii meherini vermiş. Mehir dediğiniz bileziktir, gerdanlıktır neyse onları vermiş. 3 ayda biner ikişer bin dolardan nafaka vermiş. Ondan sonra kadına ait özel bir mal mülk falan da olmadığı için görünürde 3 ay sonra her şey kesilmiş mesela. 3 ay öncesinde bir sanayicinin eşi olan toplumda ona göre yerini alan bir hanımefendi 3 ay sonra işsiz, güçsüz, fakir, evi yeri olmayan, başkalarına muhtaç durumda bulunan bir hanımefendi durumuna düştü mesela. Bu mantıklı mı? İşte günümüzün bütün hukukları aslında ülkeleri sanki maruf kelimesi müthiş bir kelime aslında. Tam 40 yerde Kur'an-ı Kerim'de bir yerde örf şeklinde geçiyor. 49 yerde maruf şekliyle örfleşmiş, iyi bilinen, makul olan, zamanın şartlarına göre akıllı insan böyle hareket eder denen, ortak insanlık değeri sayılan gibi anlamlara gelebilen bir terim, maruf kelimesi. Ve aileyle ilgili birçok konularda hep marufa atıf yapılmış, vurgu yapılmış. Mesela ve aşiruhune bil maruf ayeti. Hanımlarınızla maruf ölçülerine göre geçim sağlayınız. Örfleşen, iyi bilinen örfe, makul, akıllı insan böyle hareket eder denen ölçütlere göre geçim sağlayınız. Ondan sonra bakıyor valel mevlüdü lev rızkuhune ve kisvetühünne bil maruf ayetinde hanımına ve çocuklarına olan harcamada maruf ölçülerine göre harcama yapması erkeğin çocuğun babalarının üzerine vaciptir buyruluyor ayet-i kerim. Neye göre? Marufa göre harcama yapmak. Demek ki bir erkeğin evine, çoluk çocuğuna olan harcaması maruf ölçülerine göre, sosyal seviyesine, gelir düzeyine göre, mesleğine göre. Bir valinin diyelim ailesine harcaması başka, bir hakimin başka, bir sanayicinin başka, bir efendim inşaat işçisinin başka ve diğer geliri son derece asgari olan, asgari ücretle çalışan birinin elbette harcaması birinden farklı olacak. Yani bunların sosyal seviyelere, gelir düzeylerine göre harcama yapmaları maruf kelimesiyle ifade edilmiş. Şimdi burada da boşandıktan sonra sanki 3 aydan sonrasını da kapsayan şekilde marufun gerektirdiği, örfün gerektirdiği diyelim. Ki günümüzde dünya milletlerinde boşanma meydana gelince 20 yıl evli kalmış karı koca, mal mülk edilmişler ama her şey kocasının üzerine tapulu, kayıtlı. Araba kocasının üzerine kayıtlı. Ev tapusu kocasının üzerinde. Arsa almışlar onun üzerinde. Hanımı da belki görev, o da şeydi, öğretmen olabilir, çalışıyordur. Onun da bir maaşı ortaya harcanmış. Ortada görünen hiçbir şey yok. Eve harcanmış hanımın geliri. Ya da evin hizmetlerini görmüş, çocuklarını yetiştirmiş, eğitmiş. Kocasının eviyle alakalı hizmetleri yürütmüş kadın mesela. Bunların hiç mi değeri yok? Bakıyorsunuz. Şimdi tabiatıyla bütün bunlar dikkate alınınca Batı ülkelerinde, Avrupa ve Amerika ülkelerinde boşandığı tarihteki mal varlığı tespit edilir. Evlenme tarihinden sonra elde edilen mallar iki eşit parçaya bölünür diye bugünkü kanunlar bunu esasa bağlamış. Türkiye de bunu getirdi mesela. Batı ülkelerinde uygulanan bu ilke Türkiye'ye de girdi Medeni Kanunu. Boşandığı tarihte ne kadar mal varsa karı koca bunu birlikte edinmiş sayılır. Her ne kadar dışarıda erkek çalışıyorsa da evin içinde kadın da çalışıyor. Onun çocuklarını doğuruyor, büyütüyor, eğitiyor. Evin erkeğin efendim çalışırken olan hizmetinde, üzüntülerinde, sıkıntılı zamanlarında ona destek veriyor. En azından moral destek veriyor. Birlikte kazanmış sayılıyorlar. Sonucuna vararak ikiye bölünsün mal. ilkesi mesela yayıldı ülkelerde. O yüzden biz diyoruz günümüzde de gerçekten belki bir bilirkişi çalışması da yapılabilir. Hanımefendinin bütün bu mal mülkün edinmesindeki rolü, çalışması, faaliyeti neden ibarettir? Bütün bunlar tespit edilerek bu %50 olur, %40 olur, bazen kadın daha başarılıdır, %60 bile olabilir. Erkek kadına göre daha başarısız olabilir malın mülkün edinilmesinde. Asıl aktif durumda olan hanımı olabilir. Bütün bunların değerlendirilerek kadına haklarının verilmesi de gerekir. İşte buna benzer günümüzde kısaca nafakanın mehre sayılması yerine daha geniş ufukla kadın haklarının ele alınması gerektiğini düşünebiliyoruz. Başka bir kardeşimiz, hocam maaşlarımızı aldığımız bankaların verdiği promosyonlar caiz midir diye sormuş. Şimdi tabii biz maaşımızı aldığımız zaman banka bir iki gün öncesinden yatırıldığı için bütün bu para hareketlerini istifade ediyor. Envanterinde bu büyük para hareketi, memurların maaşları toplandığı için bankanın bundan elbet istifadeleri oluyor. Ve buna karşılık da promosyon adı altında işçiye memura bir fazlalık veriyor. Yılda 300-500 lira, 700 lira neyse. Şimdi burada şu açıdan meseleye bakmamız gerekiyor. Mesela bir memur diyelim, bankaya ayın 15'inde gittiği zaman saat 9'da maaşın tamamını hazır buluyor, alabiliyor. Hiç bekletmeden hepsini alabiliyor. Hatta bir gece öncesinden 12'den sonra eğer şifreyle internetten girerse kendi hesabına girebilen memurlar için o parayı başka bir bankaya nakletme imkanı da oluyor. Bir gece yani bir gün önceki gecesinde saat 12'den sonra bu imkan bile var. Bu da gösteriyor ki bu para tamamen işçinin veya memurun tasarrufuna geçmiş. Memur bunu 15'inde yani saat 9'da alma hakkına sahip. Almayıp veya bir kısmını alıp geri kalanı bırakması kendi meselesi. Şimdi dolayısıyla bankayla şöyle bir anlaşma yapsa işçi veya memur. Ben ayın 15'inde maaşımın hepsini çekmem. Yarısını alırım. Yarısını size 3-5 gün 10 gün kullandırırım. Buna karşılık da bana promosyon adı altında 300-500 lira verirsiniz diye bir sözleşme yapsa bu faiz tanımına uyar. Fakat böyle bir sözleşme yok. Yani işçi veya memurun böyle bir sözleşmesi olmadığı için ayın 15'inde memur gidince parasını hazır buluyor. İşçi de ayın 1'inde gidince parasını bankada hazır görüyor. Anında çekebiliyor yani isterse. Bu sebeple faiz tanımına bu promosyonlar uymuyor, alınabilir. Kendi ihtiyacı olan bunu harcayabilir. Ama benim ihtiyacım yok diyen de fakir fukaraya tasadduk edebilir. Çünkü zaten buna faiz kelimesi kullanılıyor. Dikkat edinize promosyon. Yani fazlatan hediye, bağış olarak veya memnun kaldığı için o bankayla işlem yapmanızdan banka memnun kaldığı için size hediye kabilinden bir fazlalık veriyor anlamında bu kelime kullanılmış. Ancak dolaylı yoldan tabii faizi bankanın havuzundan alınıyorsa bazıları efendim o havuzda faiz akışı olduğu için, gelirleri faizden olduğu için bu promosyon da faizli havuzdan geliyor. Bu yüzden alınmaması uygun olur gibi diyenler olmuş ama bu dolaylı yoldan söylenen bir sözdür. Bu havuzun içinde tamamı haram demek de doğru değil. Çünkü bankalarında meşru sayılabilen birçok faaliyetleri var. İşte fatura tahsilatlarıdır, efendim para nakilleridir, transferleridir. Birçok hizmet bedeli komisyon olarak bankaların meşru sayılan gelirleri var. Havuza o gelirler de tabii ki akıyor. Tamamını haram olan kısımdan aldığımızı düşünmek de doğru olmaz. Ama şu da var. Belki maaşları hangi bankadan çekmemiz uygun olur derken faizsiz olan veya en azından devlet bankası kalırsa devlet bankasına kalsın gibi düşünceyle o tarafın tercih edilmesi tabii ki söz konusu olabilir. Başka bir kardeşimiz, hocam organ nakli, rahim yumurtalık nakli caiz mi diye sormuş. Şimdi organ nakli aslında eddaratu bil mahzurat kaidesine dayanan bir konu, yine tedavi kapsamına giriyor. Dolayısıyla bir kimsenin yalnız organının alınıp bir hastaya nakledilebilmesi için ya kendisinin rızası daha önceden olmalı veya vefat ettiyse onun varislerinin, hak sahibi olan varislerinin izni aranması da gerekir. Yani onların haberi olmadan, izni bulunmadan vefat eden kişinin bir sürü iç organlarını adli tıpta falan neyse veya şeyde tedavi gördüğü yerde alınarak oraya buraya dağıtılması elbette caiz olmaz. Çünkü o cenaze üzerinde artık hanımı, annesi, babası, oğlu, kızı kimler varsa hayatta onlar söz sahibidir. Onun mezara defnedilmesi, mezarının daha sonrasında korunması gibi konularda hak sahibi olan onlardır. Dolayısıyla onların rızası izni olmadan bu olmaz. Onların izni olan durumlarda da tabii belli organların, bu el olur, yüz olur, göz olabilir, ciğerler olur, efendim özellikle böbrekler olabilir falan. Dolayısıyla bu gibi vefat eden kişinin bu gibi organlarının alınıp başkasına doku uyumu olan başkasına nakledilmesi tedavi kapsamına girer ve caizdir diyoruz. Zaruret deliline dayanarak. Dolayısıyla bu caizdir ama bu defa rahim nakli, yumurta nakli diye bir konu günümüzde devreye giriyor. Tabii ki her organın nakli caizdir demek doğru değil. Rahim ve cinsel organın nakli yoluna gidilmesi elbette uygun olan bir nakil söz konusu olmaz. Bunların fonksiyonu şeyi başkadır, farklıdır. Yani bu iki organla ilgili nakil konusunda doğrusu tedavi kapsamına gider demek uygun olmaz. Tedavi olabilen yollarla, başka yollarla tedavi yolu işletilmelidir. Başka bir kardeşimiz, vade farkı İslam'a göre nasıl olmalıdır diye sorun bir kardeşimiz. Vade farkı bildiğimiz gibi mal alım satımda da ise caizdir. Yani bir malı ben peşin olursa 1000 lira derim, 12 ay taksit edildiği zaman 1100 lira derim dese bir kimse. Yani 1100 liraya satıyorum dese, müşteri tercihini yapınca bu alışveriş caiz olur. Aradaki 100 liralık fark faiz değil, bu malın satışına eklenen, yani karına eklenen bir fazlalık olur. Bu fazlalık da caiz olur. Efendim burada sohbeti noktalarken,